Ayrım 15. Fıtrat. İsmail Saymaz. Sayfa 233. Baraj duvarı yıkılır gibi. Uyar geçmişte su baskını olmadığını ve uyarı almadıklarını iddia ederken yalan söylemekteydi. Ertesi gün has şekerlerden yapılan açıklamada facianın doğal afet olduğu savunuldu. http://www.hurriyet.com.tr/has-sekerler-madencilikten-acıklama-dogal-1-afet-2748-3574. Bu iddia bilirkişi raporu tarafından yalanlandı. Rapora göre numunenin eski imalat alanları yağmur suları ve yeraltı sularıyla karışarak yıllar içinde kapalı havuza dönüşmüştü. İmalat haritalarına bakılıp sondajı yapılmadan üretime devam edilince numunenin eski galerilerine yaklaşılmıştı. Biriken su basınç değerini aşarak tıpkı baraj duvarının yıkılması gibi patlayarak madene dolmuştu. Gerekçeli karar, sayfa 118. Rapora göre aniden çalışma alanına dolan su kapalı göçük kısımlarındaki zehirli gaz ve molozları beraberinde getirmişti. 13.500 ve 17.000 ton hacmine ulaşan su ve çamur 1.300 metre uzunluğundaki galerileri kapatmıştı. Su ve çamur karışımı baskından kaçamayan işçiler can vermişti. Bilirkişi raporunda uyarı yanıt olarak kazaya sebep olan su baskını kesinlikle bir doğal afet değildir denildi. AGE sayfa 117. Bilirkişilere göre üretimi veya hazırlık çalışmalarına başlanmadan önce sondajlar gerekli sıklık ve metrajlarda yapılsaydı eski galerilerde biriken sular drenajla boşaltılabilirdi. Gerekçeli karar sayfa 118. Rapora göre aniden çalışma alanına dolan su kapalı göçük kısımlarındaki zehirli gaz ve molozları beraberinde getirmişti. 13.500 ve 17.000 ton hacmine ulaşan su ve çamur 1.300 metre uzunluğundaki galerileri kapatmıştı. Su ve çamur karışımı baskından kaçamayan işçiler can vermişti. Bilirkişi raporunda uyarı yanıt olarak kazaya sebep olan su baskını kesinlikle bir doğal afet değildir denildi. AGE sayfa 117. Bilirkişilere göre üretime veya hazırlık çalışmalarına başlanmadan önce sondajlar gerekli sıklık ve metrajlarda yapılsaydı eski galerilerde biriken sular drenajla boşaltılabilirdi. AGE sayfa 118. Bilirkişilere göre madenciler insan hayatını hiçe saymıştı. Bütün hukuki zorunluluklara rağmen kazanın olduğu ocakta insan sağlığı ve güvenliğinin yeterince dikkate alınmadığı çok açıktır. Yapılan denetimlerde ruhsat sahibi ve rödovansçı işverene kontrol sondajı yapılması konusunda bildirim yapılmış ve ocak kapatma cezası verilmiştir. Ruhsat sahibi ve rödovansçı işveren ancak kendi inisiyatifiyle yapılabilecek bir önlemi yerine getirmemiştir. Sonuçta kaza meydana gelmiştir. AGE sayfa 117. Cesetler 37 günde çıkarıldı. Madene dolan su ve çamurun boşaltılması günlerce sürdü. Can veren 18 işçiden ilk ikisine, İsa Gözbaşı ve Kerim Haznadar'ın cesedine faciadan 9 gün sonra 6 Kasım 2014'te ulaşıldı. Hasan Gültekin 8 Kasım'da, Tezcan Gökçe ve 7 arkadaşı 18 Kasım'da, Mehmet Baha ve Recep Çiloğlu 29 Kasım'da, Ömer Cansu 2 Aralık'ta, Ali Haznadar ve 3 arkadaşı ise 4 Aralık'ta bulundu. Cesedi ilk bulunan Kerim ile son bulunan Ali Haznadar öz kardeştiler. Ermenik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatılan soruşturma kapsamında Cenne Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özbey, Ermenik Şube Müdürü Mehmet Zeybek, has şekerlerin sahibi Saffet Uyar, teknik nezaretçi Ali Kurt ve maden mühendisi Yavuz Özsoy tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu kişilerin de aralarında olduğu 16 sanık hakkında taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmak suçundan Ermenik Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanık Ali Kurt ve Nazi Özsoy için ayrıca belgede sahtecilik suçu yöneltildi. İlk duruşma 15 Haziran 2015'te görüldü. O gün mahkeme kürsüsünü 18 evladını, eşini ve babasını kaybeden Ermeni'nin köylüleri ve yoksulları devraldı. Söz onlardaydı. Oğlum yokluk bokuna gitti. Şadiye çok söyler, Osman çok söylerin eşi. Maden sondaj makinesi alacak paraları yoktu bu beyefendilerin. Deseydiler ki üçer yüz, beşer yüz para toplayacağız, parmağımdaki yüzümü çıkarır verirdim eşime. Madem paraları yokmuş, 3-5 ocak açacaklarına bir ocak açıp tam yapsalardı olmaz mıydı? Yeni yasadan dolayı yemeği içeri aldılar. Yemeği ayda 150 lira, 200 lira tutuyordu. 200 lira için bizim canımızı yediler aylık. Canımızı yediler, ellerinin kömür karısıyla yediler. Ellerinin karısıyla kupkuru ekmek yedireceklerdi, ekmeği de yemeden gittiler. Bu ocaklar yasal olarak kapalıyken mühendis Yavuz Özsoy Aşağı Çağlar Köyü'ne geliyor, bütün işçileri, eşim de dahil tehdit ediyor. Ocağa gelirseniz gelin, gelmezseniz çıkışlarınızı vereceğiz diye. Eşlerimizi zorla götürdüler abi. Ben başlama dedim. Yemek vermedikten sonra gururu yemeğiyle nereye kadar varacağız dedim. Başlama, oradan gelen nasip kesilsin dedim. İlk günüydü eşimin. Benim suçum ne? Çocuğumun suçu ne? Daha babasını tanımıyor. 11 aylık oldu çocuğum. 3 aylıktı. 2 çocuğum daha var. Eşim nasıl 23 günde bulundu, havasız, balçıklı suyun içinde bekledilerse, bunları da hapis kurtarmaz abi. Bunların nefessiz odaya katın, tüpün havasını boşaltın, su hortumunu açalım, boğulmak, nefessiz kalmak nasılmış, bir insanın ciğeri olmadan nefes alabilir mi? Bunlar benim ciğerimi aldılar, ciğerimi aldılar bunlar benim. AGY sayfa 224-225. Saadet Haznedar, Kerim ve Ali Haznedar kardeşlerin annesi. Hakimlere hitaben, bak senin de evladın vardır, 2 gelinli 6 çocuk, ne yapabilirim? Makine olaydı, hortumu olaydı, çocukların belki kurtulurdu. Yazık değil mi bana, gelinlerime? Bunların cezalandırımlarını isterim. 9 çocuğum vardı, bunları zorluk ile besledim. Birini bir ocağa koysalardı, kuzularımı böyle etmeseler olmaz mıydı? Yazık değil mi bana? Ben kimsenin bir ekmeğini yedirmedim onlara, çiftçilikle besledim. Babaları Alanya'ya gider 6 ayda dönerdi. Ben hakkımı sizden de alırım, avukattan da alırım, bu milletten de alırım. Ben hakkımı istiyorum. Mezarlığa vardığımda oğullarım, anne hakkımı neden aramadın dediğinde ben ne diyeceğim? Fadime Haznedar, Ali Haznedar'ın eşi. Biz dağın başında soğanımızı taşa vurup yiyen insandık. 5 dakika izin verselerdi bizim yiğitlerimiz böyle olmayacaktı. 18 işçiyi öldürdüler abi bunlar. 4 yetimim var. Bu yetimin bile bebeğini göstererek, bak bu da savunmaya geldi babasını. Bunun da böbreğini aldılar. Bunların yüzünden abi, pıhtılaşmalar olmuş böbreğinde, çürüme oldu, benim içim eridi. Vicdanları varsa konuşmamıza gerek yok, kendileri itiraf edecek. Biz suçluyuz, neyse günahımız çekelim diyecekler. Bizi de yormasınlar, kendilerini de. Biz köy vatandaşıyız yani. Kaçıncı çağdayız da bize haritadan şeyden bahsederler yani. O haritalar niye çıkmazdı hakimim? AG'ye sayfa 229. Hasip Çolak, Hüsnü Çolak'ın babası. 14 sene ocakta çalıştım, emekli oldum. Böyle rezaletle karşılaşmadım. Nasıl ocak çalıştırdılar? Ellerinde harita yok. O onun üzerine atıyor, o onun üzerine atıyor. AG'ye sayfa 226. Hüsnü Cansu, Ömer Cansu'nun babası. Efendim, insan hakları var diyorlar. Bunlar, patronları kastediyor. Yer altında ufak su dökülür mü? Dök diyorlar. Kömürün içinde, pisliğin içinde ekmek yediren adam bunlar efendim. Bunlar insanlığa sığar mı? Daha 22 yaşında. Yazık değil mi çocuğuma? Bana bakacak olan o idi. Devlet olmasaydı, cenazelerimiz içeride kalacaktı. Bunlar ekmek yediğin adamlar. Bu kadar kör mü bunlar ya? Neden böyle yaptılar? Ben ocağa girmedim ama duyuyorum, görüyorum. Ama çocuğum ne yapsın? Yokluk bokuna gitti. Canını da feda etti, bizi de mahvetti. AGY sayfa 226-227. Zeynep Tokat, Mehmet Tokat'ın eşi ve Uğur Uhlan'ın kız kardeşi. Eşim 2000 lirayı el dışından yedirtmez, bir dakika boş durdurtmuyorlar, diyordu. Ne tuvalete, ne yemek yemeye çıkarttılar, nefes bile aldırmadılar. Eşlerimizin mecbur olduklarını bildikleri için baskı yapa yapa çalıştırdılar. Devlet bir kanun çıkardı. Niye durmadı bu kanunun arkasında? Neden 6 saat dedi, 8 saat çalıştırdı? Neden ekmeklerini içeride yedirtti? Sanıkların avukatlarına dönerek, siz de bunların savunmasını yapıyorsunuz. İş kazası doğru. İçeride yemek yedikleri sırada olmasaydı o patlama, belki de kurtulacaklardı. Bunlar ne yaptılar? 8 saat çalıştırdılar. 1 saat yemek molasında içeride yemek yedirttiler. Ekmekten kömür karası çıkıyordu. Siz biliyor musunuz? Savunduğunuz insanlar bizim eşlerimize bunu yaptılar. Ben soruyorum, hanginiz kömürü ekmeğe dürersiniz de yersiniz? AG'ye sayfa 231. Ayşe İlhan, Uğur İlhan'ın eşi. Eşim bu ocağa başlayalı 2 yıl olmuştu. Kredi çekti ev yaptıracağız diye. Aylığını vermediler, üstünü alacak kıyafeti yoktu. Ocağa girdiğinde kendisi götürüyordu kıyafetlerini. Ocakta mecbur değil mi bu? Ayakları yaş içinde gelirdi, kıyafeti getirirdi, kömürlerin içinde yıkardık, temizlerdik. Niye üstlerine kapılar kilitleniyordu da içeride yemek zorunda kalıyorlardı? Sıkıştıklarında tuvalete gidecek olsa, sigara molası verecek olsa, kriz gelse içerideki adamın halinden kim anlayacak? Dışarıya sesini kim duyuracak? Eşim bir mele şikayette bulundu, o şey kayboldu. Ben araştırdım internetten, yazdığımız şikayet yazısı yok. Bunların çıkmasını istiyorum. Yazdığımız şikayet yazısı yok. Bunların çıkmasını istiyorum. Eşimden başka kimsem yoktu. Ailemden eşim için vazgeçtim. Kendi ailesinden benim için vazgeçti. Kimsesiz kalmak zorunda mıydım? Kendileri o bir saatlik yemeği dışarıda verselerdi, benim dalım kopmayacaktı. Şu an sahipsiz kalmayacaktım. İki çocukla ortada kaldım. Bunu yapmak zorunda değillerdi bize. Nereye gideceğim ben? AG'ye sayfa 238-239. Ayşe Gürses, İsmail Gürses'in annesi. Bunlar ütülü masada, ütülü elbiselerle, kravatlarıyla yemek yerken neden bizimkiler kömür karasının içinde yiyeceklerdi o yemekleri? Şuraya işenir de şurada yemek yenir mi? Soruyorum. Çocuklarımızı su kuyusuna attılar. Bunları da atın. Bunlar hapiste yatacak, eşleri, çocukları, torunları gidecek. Ya biz nereye gideceğiz? Söyler misiniz? Ya ben nereye gideyim? Toprağa bakar, bir iki dua eder gelirim. Hepsi bu. Cumhurbaşkanı her vardığı yerde 3 çocuk 4 çocuk dedi. 4 çocuğun olsa ne? Arkasında duran olmadıktan sonra. Ben ne emeklerle yetiştirdim evladımı bilir misiniz? Köylüyseniz anlarsınız. Tarlada ekim biçtim. Eşim ocağa giderdi. Geldim çocuklarıma baktım. İnek sattım. 12 yaşındayken çocuğuma düzen kurmaya başladım. O düzenlerim karardı. Yaptığım evler karardı. Hakim beyim, evlat acısı böyle bir şeymiş. Bizimkiler tertemiz, bayraklara sarılı geldiler. Yakışıklı yakışıklı geldiler. Siz kefen de bulamazsınız inşallah sarılacak. Çocuğumun penceresine bakar bakar ağlarım. Oturan yok, gelen giden yok. AG'ye sayfa 233-234. Kasıtlı yapmamışlar. Ermenek davası ilk duruşması görüldükten 13 ay sonra 20 Temmuz 2016 günü sonuçlandı. Mahkeme facianın 3 temel sebepten kaynaklandığını kaydetti. Bunlardan ilki imalat haritalarının güncelleştirilmemesi ve çakıştırmalı imalat haritası hazırlanmamasıydı. İkincisi 25 metrelik sondaj makinesi kullanılmamasıydı. Üçüncüsü acil durumda ocağın boşaltılmasını sağlayacak alarm sisteminin olmamasıydı. Gerekçeli kararda sanıkların kasıtla davranmadıkları, kusurlu oldukları anlatıldı. Öyle ki sahte sipariş faturası bile iyi niyetlerinin kanıtı sayıldı. Oysa lehlerine sıralanan unsurlar kasıtlı davrandıklarını anlatmaya yeterdi. AG'ye sayfa 325. Bu nedenle mahkeme sanıklara bilinçli taksirle öldürmek suçundan ceza verdi. Özsoy'a 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Hakkında çıkarılan yakalama kararından sonra firar ettiği için cezada indirim yapılmadı. Meslekten 2,5 yıl men edilen Özsoy halen firari. Uyar ve Kurt'a 13'er yıl 9'ar ay hapis cezası verildi. Uyar'ın 2,5 yıl ocak işletmeciliği yapması yasaklandı. Kurt'a belgede sahtecilik suçundan ayrıca 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Tutuklu kalmaları kararlaştırıldı. Özbey'e 11 yıl 3 ay hapis ve ocak işletmeciliğinden 2,5 yıl men cezası verildi. Karaca'ya 6 yıl 8 ay hapis ve mesleğinden 1,5 yıl men cezası verildi. Engin Yetime 5 yıl 6 ay 20 gün hapis ve 15 ay iş güvenliği mesleğinden men cezası verildi. Naci Östoy'a belgede sahtecilik suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Diğer sanıklar ise beraat etti. Cezalar ağır görünse de ailelerin avukatı Gülşen Uzuner ve Anıl Arman Akkuş karara itiraz etti. Zira onlar Ermeni'nin bir katliam olduğunu ve kasten öldürme suçundan ceza verilmesini istemekteydi. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Soma'nın faili, sendika, siyaset ve sermaye üçgeni. Soma'daki madenlerin ilçeye ve ekonomiye katkısı nedir? Soma'daki madenlerin kalorisi düşüktür. Zonguldak'taki gibi koklaşma özelliği yoktur. Yani 7500 kaloride yanabilen yüksek enerjili değildir. Kok kömürü demir-çelik sanayisinde kullanılıyor. Bizim Soma'nın madeni daha çok linyittir. Termik santrallerde kullanılır. Havaya bıraktıkları kirlilik açısından sobada yakmayı uygun değildir. Maalesef Fakfuk Fon, Fakir Fukara Fonu diye başlayan sosyal yardımlaşma kömürü denilen üzerinde satılamaz ibaresi olan kömürlerin önemli bir kısmı Soma'dan elde ediliyor. Bu kömürü vatandaş bedava yakıyor ama parası olsa almaz. Kanunlarımıza göre Soma'daki kömürü İstanbul'a, Manisa'ya sokmak isterseniz sokamazsınız. Soma'da kanserde 2 kat, astımla ilgili 4-5 kat, KOAH ile ilgili 8 kat fazla ilaç satılıyor. Devlete ilaç ekonomisi ve tedavi maliyetleri açısından yük getirdiği ile ilgili çalışmalar var. Madenden geçinen aileler açısından, madenciler diğer işçilere göre daha yüksek alır. Soma Taşımacılar Kooperatifi otobüsleri bundan kazanıyor. Madenden santrale taşıma yapan 1000 kamyoncu var. Maden Soma'nın kolonu. Tarımın bitmesinden sonra tek seçenek birçokları için madende çalışmak. Geçmişte Soma ve Kırkağaç'ta tütün vardı. Tütün bittikten sonra kömür kaldı. Bu madenleri uzun yıllar TK'yı işletti. O dönemde kaza olmuş muydu? Bir ölümlü kaza var 1980'lerde. Hem TK'de hem burada çalışmış madenciler diyor ki TK'yı zamanında ölümlü kaza olmazdı çünkü iş güvenliği her şeyin önündeydi. Hatta güvenlik sağlayacağız diye maden çıkarılamazdı. Soma komisyonuna gelen TK'yı yetkililerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın şu ifadelerine tanık olduk. Devlete bıraksan 500 bin ton kömürü zor çıkaracakken özel teşebbüs 3,5 milyon ton çıkarmış diyor. Fakat Park Holding çekiliyor. Evet, Soma AŞ'nin CEO'su Ramazan Doğru, Park Holding bu işe yabancıydı. Soma yangınlı madendir. Bir tarafta yangını söndürür, diğerinde kömür çıkarırsın. Sen yangın çıktı diye madeni terk edersen madencilik yapamazsın diyor. Böyle diyerek Soma'nın kurdu olduğunu, Park Holding'in Soma'yı tanımayan yeteneksiz tipler olduğunu söylüyor. Ancak biz yaparız deyip 301 kişiyi öldürdüler. Soma faciasından önce bir de uyar madencilikteki yangınlar var. Bunlar bir ikaz veya işaret olarak görülmedi mi? Aslında görüldü. Ben milletvekili olduktan sonra bölgedeki en kritik olay şudur. Madende patlama oluyor, işçi ölüyor. Gidiyoruz işçinin cenazesine, bütün madenciler geliyor. Öyle cenaze olmaz. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Sessiz yığınlar. Akhisar'ın köyüne bir Somalı madencinin cenazesine gitmiştim. Otobüslerle geldi madenciler. Köyde sadece otobüs sesi duyuluyor. Madencilerin ayak sesi bile duyulmuyor. İşçi gömüldü, çıt çıkmadı. Herhangi bir köyde biri ölse, 30 kişi katılsa daha çok gürültü olurdu. Ağlama yok, sızlama yok. Herkes dişini sıkmış. Bulgun bir sessizlik var. O zamanlar anlam veremiyordum. Sonradan anladım ki bir şeyler yolunda gitmiyor. Konuşsalar çok şey konuşacaklar. Hiçbir şey konuşamıyorlar. Soruyorsun, cevap vermiyorlar. Milletvekilliğim boyunca ben madenci cenazesine gittim. Madenciler sustu. Bir kaza daha, bir daha cenaze oldu. Soru önergesi verdim. Kaza, cenaze, soru önergesi. Kısır döngü içinde gidiyoruz. Bir de şu oluyor, madende yangın çıkıyor, gecenin üçünde telefon çalıyor, ilçe başkanımız diyor ki, iki madenci yandı, yanık ünitesi lazım. Yanık ünitesi arıyoruz, madenciler yanmaya ve ölmeye, biz önerge vermeye devam ediyoruz. Bakanlık kimini cevaplıyor, kimini cevaplamıyor. Cevaplar baştan sağma. Okuduğunda bakanlık itiraf da ediyor. Gidiyoruz, 40 eksik bulduk, gidermelerini söyledik diye, ama madenler çalışıyor. Bu uyar madenciliği de millet övdü övdü, en son uyar madencilik madencileri dolandırdı, bir sürü alacaklı bıraktı. Hatta bu madende çalışan iki madenci var. Biri Ali Kandemir, diğeri İdris Sarıkaya. Madenlerde dinamitin anti-grizi olması lazım. Bunlar ucuz ve normal dinamit kullanmış. İdris'in iki bacanağı, Ali'nin iki gözü yok. Biri şu an 1.3 trilyon tazminat kazandı ama 1 lira alamıyor. Tazminat davası için yatırdığı harçlar da gitti. Perişan. Bunlar böyle. Birisi arabada, diğeri arabanın başında, her madenci eylemine gelir giderler. Neyse, bir kaza daha oldu. Dedim ki yahu soru önergesiyle olmuyor. Araştırma komisyonu kurulmasını teklif edelim. Verdik önergeyi, 6 ay gündeme alınmadı. AKP'liler kabul etmiyor. Bu süre zarfında şöyle şeyler oluyordu. Yerel seçim için sahadayız. Madencilerin servise bindiği yerler ve kahvelere gidiyoruz. Kimsenin görmediği yerlerde diyorlar ki, abi maden çok sıcak, devamlı terliyoruz. Seçimler bitip de meclise döndüğüm hafta önerge gündeme alındı. Elimde baretle çıktım kürsüye, dedim ki, Soma'dan kötü haberler geliyor. Özellikle daha sonradan kazanın haklı çıkaracağı şekilde 3 tane S var. Sendika, siyaset ve sermaye üçgeni. Esasen Soma'da 301 işçiyi buyuttu. Elimde baretle anlattığım hikaye şu. Erdoğan Soma'da bir yapacak. Madencilerin kartlarını topluyorlar. Diyorlar ki Mitinge gideceksiniz. Mitinge asker gibi diziliyorlar. Erdoğan'ın karşısına geçiyorlar. 3000 baret birden kaldırılıyor. Erdoğan selamlanıyor. Erdoğan diyor ki, İstanbul'dan beri Soma'yı bilirim. İstanbul'da belediyenin sosyal yardım masasından Soma kömürü dağıtmış, onu söylüyor. İşçiler görevini yapıyor. Hem çalışmış gibi bir yevmiye hem de ikramiye alıyor. Erdoğan siyasi olarak madenin varlığını kullanıyor. Maden şirketi iktidarın gönlünü yapmış oluyor, yeni maden alanı alıyor. Bu ifadeler TBMM Soma raporunda neden yok? Komisyon uyumlu çalıştı ama bir yere kadar. Nereye? Sermaye-siyaset ilişkisinin denetimi işlevsizleştirmesine gelinceye kadar. Adam diyor ki, biz 3 gün önceden gelecek müfettişi biliyorduk. Yahu müfettiş 2 gün önce öğreniyor. Siz nasıl 3 gün önceden öğreniyorsunuz? Demek ki müfettişe söylenmeden patrona söyleniyor. Daha Ankara'dan müfettiş çıkmadan müfettiş geliyor diye haber geliyor. Müfettiş gelince ne yapıyorlar? Örneğin anti-grizulu dinamit var mı diye soruyorsun depocuya. Diyor ki var. Nasıl bir şey? Denetmelik abi, diyor. Bir kasa anti-grizulu dinamit var. Denetleme günü onu çıkarıyorlar. Diğerlerini saklıyorlar. Çünkü anti-grizulu olan dinamit 10 katı pahalı. Ama madende o kullanılacak. TK'yı hayatta normal dinamit kullanmadı, kullanmaz da. Murat diye bir işçi çocuk vardı. Nasıl kurtulduğunu anlatıyor. Koştum koştum diyor. Bir yerden sonra iflahım kesildi. Elimdeki mazot çantasını attım. Niye çıkarıyorsun dedim. Abi, mazot çantasını taşımak benim görevim. Götürmezsem paramı keserler diyor. Önce bu tarafı trajik geldi. Ölümle cebelleşiyor, mazot çantasını atmıyor dedim. Sonra ne mazotu oğlum dedim. Abi, aşağıda dozer operatörüyüm dedi. Dedim ki aşağıda içten yanmalı motor kullanılamaz. Biz kullanıyorduk dedi. Bir kere egzozdan zehirlenirsin, bir de ateş çıkarıyor. Şarj edilmiş akülerle çalışan ve alev sızdırmaz akü başlıkları takılmış dozerler kullanılmalıyken bunlar normal dozer sokmuş. TBMM'deki konuşmanızda uyar madenciliğe destek veren bir AKP milletvekilinden söz ediyorsunuz. Bu kişi Hüseyin Tanrıverdi mi? Evet. Bu şirkette ne gibi bir ilişkisi var? Ne zaman uyarın başı sıkışsa, kapatma kararı verilse, bunu bozdurunun, denetim raporu kötü olsa müfettişlere müdahale ettirinin Tanrıverdi olduğu biliniyor. Manisa'dan kaynaklı bir ilişki mi bu? Soma'daki madenler AKP'nin bütün seçim kampanyalarını finanse ediyor. Biz Soma'da AKP ile Pire ile Devi'nin mücadelesini bile yaşamıyorduk. Tanrıverdi'nin AKP'den Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu seçimlerde Soma AŞ ciddi kaynak aktardı. Birbirlerine ne istedilerse verdiler. Maden şirketleri mevzuatın iş sağlığı ve güvenliği açısından ileri boyuta gelmesine lobi gücüyle engel oluyor. Kaldı ki denetime gelen müfettiş eğer biraz muhafazakarsa cuma namazı, akşam sohbeti, döner kebap, biraz olabilecek gibiyse rakı balık. Ayvalık. Ayvalık Manisa'ya yakındır. Şunu biliyoruz. Sendikanın o dönemki başkanı içki içiyormuş. Rakı balık Ayvalık'a bu götürüyor. Sendikacı mı götürüyor? Evet. Sendikanı işçilere eğitim vermiş. Ne denetimleri yapmış. Ne de işverene yazılı sözlü bir uyarısı var. Patron kimi istiyorsa sendikanın yönetimini o seçiliyor. Sendika suç ortağı. Sendikacılar bütün gün madende oturuyor. Patronun sağladığı arabalara biniyor, onların imkanlarıyla gezilere gidiyorlar. İşin kötüsü, bir dönem öncesinin Soma'daki sendika yöneticileri Ankara'da üst yönetime seçiliyor. O gün sendika başında olan kişi, işçiler sendikaya yürüyünce istifa etmişti. Taşlar tekrar yerine oturunca aynı sistemle genel merkez yöneticisi oldu. Kokuşmuş sistem devam ediyor. Önce istifa, sonra terfi. Şu anda sendikadan on binlerce lira para alıyor. AKP'li Muzaffer Yurttaş'ın TBMM'de övdüğü Soma AŞ bu konuşmadan 15 gün sonra faciaya sahne oldu. Bu bir tesadüf müdür? Milletvekillerin ellerinde bakanlıkça hazırlanmış bilgi notları vardır. Yurttaş'ın konuşmasındaki bu maden Türkiye'nin en güvenli, dünyanın sayılı güvenli madenlerindendir sözünü Bakan Taner Yıldız'ın Roma'da işçilerle iftarında da duyacaksınız. Bunlar üst akıl diyor ya, madencilikte bir üst akıl var. Maden güvenliği dediğimizde ele bu bilgi notunu veriyorlar. Bu Soma AŞ'yi de koruyan üst akıl. Eynez'de üretim zorlaması olduğu saptandı. Yer altında tam ne oldu? Bir anne anlattı. Oğlu madenden gelmiş. Hep yorgun geliyordu diyor. Bizim madenlerde duş yok. İşçiler bembeyaz girer, simsiyah çıkar. evde yıkanır. Yıkanmadan madene gidenler oluyormuş. Anne diyor ki, geldi suyunu ısıttım diyor. Oğlum gir demiş, hadi duşuna. Yok, kahvaltı edeceğim demiş. Getirdim önüne sofrasını kurdum. Hadi oğlum ye deyince, delirmiş gibi bağırdı diyor. İki elini havaya açmış, bana hadi deme anne, hadi deme demiş. Hadi hadi, belime basa basa bütün gece canımı okudular demiş. Madende hadi hadi sistemi var. Özellikle S panosunda yukarıdan baskı ve aşağıdan kabarma o kadar artmış ki geçişler 40 santime düşmüş. 40 santimlik yerden sürünerek giriyor. Her dayı başına verilen bir kota var. Yapmazsa kendi işinden olur. 2 aşması gereken kota. Aşarsa prim alacak. O yüzden 40 santimlik yerin başında ayağıyla işçilerin bellerini tekmeliyor. Hadi hadi girin diyor. 40 santimlik yerden hızla girecek. İçeride takır takır madeni indirecek. Dışarıya verecek. Zamanla yarışıyor. Kömür çıkacak ve ardından kendisi çıkacak, başka deliğe girecek. Yeni havalandırma için projeleri olduğu halde hayata geçirmiyorlar. Aslında Soma Aşe bunu taktiğe çevirmiş. Sürekli yeni havalandırma yapmam lazım deyip proje sunuyor. Hazırlık yapar gibi görünüp madenini çıkarıyor, projeyi hayata geçirmeden yeni bir proje daha üretiyor. Ama iş müfettişleri de noksanlık yok diyor. Yer altında dozeri olan Murat'a demiştim. Hiç müfettiş gelmiyor mu? Abi gelince dozeri saklıyoruz demişti. Dozer nasıl saklanır? Madende eski imalat denilen yerlerin önlerinde barajlama yapıyorlar. Gizlemek istedikleri dozer varsa dozer kendisine yer kazıyor. İçeri konuyor, üstüne de duvar örüyorlar. Adam zaten sormuyor. Sorsa da eski imalat deyip geçiyorlar. TKİ ve MİGEM neden müdahale etmiyor? Bunlar maden ruhsatlarının başbakana bağlanmasıyla anlamlandırılabilecek bir durum. Türkiye'deki maden, enerji ve imar ruhsatları AKP'nin taşıyıcı kolonlarıdır. AKP bunları besliyor, bunlar AKP'yi. Bir tek kaybeden madenciler. Bir yandan da TKİ işletirken, rezervin %90'ını alırken bunlar %50-55'ini alıp gidiyor. Birim zamanda en çok kömür alacak yere gidiyor. Madenin şurasında burasında milli servet kalıyor, umurunda değil. Çünkü nasıl olsa başka bir maden ocağı daha verecekler. TKİ'nin bundan ne çıkarı var? Güneş çarığı sıkıyor, çarık ayağı. Bakanlar alt düzey bürokratın yargılanmasına izin vermedi. Biliyorlar ki organize suç örgütleri yukarıdan aşağıya yönetilir ama aşağıdan yukarıya doğru çökertilir. Sizin nasıl görmez dediğiniz müfettişin yargılanmasına izin verilse belki müfettiş, ben tembihli gidiyordum, göremezdim, işimden olurdum diyecek. O zaman teftiş kurulunun başkanını çağırırdın. O da belki genel müdürü işaret edecekti. Genel müdür belki müsteşarı, müsteşar bakanı işaret edebilirdi. Peki Taner Yıldız'a gidildiğinde ne diyecekti? Tutun ki bağımsız mahkemede altlık üstlük ilişkisinin olmadığı, yan yana yargılandıklarını düşünelim. İş bakan da bilecek mi? Şüpheliyim. O da belki maden ruhsatının altında benim imzam yok kardeşim. Kim imza attıysa ona sorun diyebilirdi. Soma düzenlemeleri işe yaradı mı? Soma'dan sonra verilen 3 tip söz var. Ölenlere verilen sözlerin önemli bir kısmı tutuldu. Kalanlara verilen sözlerin bir kısmı tutuldu. Bu madenleri güvenli olmadan işletmeyeceği sözü tutulmadı. Meclis komisyonunda 100 önerimiz vardı. Soma ile ilgili kanunlar çıkarılırken rapora bakmadılar bile. Şunu demiştik. Madencilik Bakanlığı kurulmalı. Bakanlık madeni cevher olarak görür. Ancak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda MİGEM diye alt birim kurarsan kömür getirin, yakmam lazım diyor. Ayrıca kömür kanunu çıkarılmasını söyledik. Kanunu olmadığında kömüre herhangi bir maden muamelesi yapıyorsun. Üçüncüsü, metan değerli bir gaz, aynı zamanda dışarıya atmak ve satmak için tesis kurulması lazım. Bizde doğal gaz üretim ruhsatı alman gerekiyor. Oysa metan drenajının özendirilmesi lazım. Bunları yapmadılar. Bakın, madencilikte sıfır kaza mümkün. Avrupa'da 30 yıldır madenci ölmüyor. Bunun için iki uygulama var. 1- Mevzuata uyduracaksın. 2- Mevzuatın uygulandığını denetleyeceksin. 12 Eylül öncesinde her 4 işçiden 3'ü sendikalı ve TİS'ten yararlanıyorken bugün her 100 işçiden 3'ü yararlanıyor. İşçi sınıfında hak arama ve kendi güvenliğiyle ilgili bilinç geliştirilmedikçe, sendikal örgütlenme önündeki engeller kaldırılmadıkça bu olmaz. Ayrıca okul öncesi eğitimden başlayarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilinç oluşturmak gerekiyor. Bir işçiye iş güvenliği bilinci verebilmeniz için ona çocukken okul öncesi eğitimde ev kazalarından korunmayı anlatmış olmanız lazım. Madenler kamulaştırılmadan, sendikal bilince ve örgütlenme bilincine sahip, hakkını ve canını korurken, yalnız olmadığını bilen bir işçi sınıfı yaratılmadan, iş kazalarının sıfırlanması mümkün değil. Son söz. Türkiye'de iş kazaları olgusu, ileri sürüldüğü gibi, fıtrat ya da kader değildir. Ülkede 24 Ocak 1980'den beri uygulanan ve AKP iktidarlarında evrimi tamamlanan neoliberal politikaların zorunlu sonucudur. Küresel rekabette aktör olabilmek, emeğin ucuza mal edilmesinden geçtiği için bu politika kapitalizmin ilkel ve vahşi çağına dönüştür. Bu politikayı hayata geçirmenin ilk adımı kamu yatırımlarının durdurulmasıydı. Ardından özelleştirme adı altında ağır sanayi kuruluşlarından başlayarak bütün kamusal birikim yağmalatıldı. Tarımdan enerjiye, madenden demir çelik sektörüne varıncaya dek halkın dişinden tırnağından artırarak var ettiği kuruluşlar yerli ve yabancı sermayenin kar hırsına terk edildi. İkinci adım kalkınmanın motor gücü kabul edilen özel sermaye elindeki inşaat, tersane ve tekstil sektörlerinin devlet teşvikleriyle semirtilmesi oldu. Neoliberalizmin kambur diye nitelediği sosyal devlet bu ağır saldırı karşısında direnemedi. Sosyal devletin hurdaya çıkarılmasını, örgütlü işçi sınıfının parçalanması ve sendikasızlaştırılması izledi. AKP'nin iktidara geldiği 2002'de işçilerin %58'i sendikalıyken Temmuz 2016 itibariyle rakam bu oran %11.5'e düştü. Örgütsüz bıraktırılan işçiler daha çok hız ve daha çok karın tek belirleyen haline geldiği kuralsız ve güvencesiz bir çalışma düzenine mahkum edildi. Kapitalizmin işverenlerle işçiler arasındaki özgür sözleşmesi modern kölelik diye nitelendirilen taşeronlaşma ile yer değiştirdi. Nitekim 2002'de 387 bin civarında olan taşeron işçi miktarı 1.4 milyona geçerek kayıtlı işçi sayısının %15'ine yükseldi. Taşeron işçi sayısı sendikalı işçi sayısını geçti. Kuralsızlık tek kurala dönüşürken kamu denetim de sermaye lehine sahneden çekildi. İş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin mevzuat dünyadaki standartlara uyumlu hale getirilse de emek dünyasındaki gerçeklik bir eldivenin bile maliyet olarak görüldüğü bir ilkelliği yansıtmaktaydı. 2012'ye kadar ortalama 60-70 bin düzeyinde seyreden iş kaza sayısı 2014'te 221 bine çıktı. Ölümle sonuçlanan iş kazası sayısı 2002'de 872 iken 2016'nın ilk 9 ayında 1421 oldu. Üstelik bu rakamlar kayıtlara geçenlerden ibaret. Rakamlar göstermektedir ki Türkiye iş kazalarının miktarı açısından Avrupa'nın birinci, dünyanın üçüncü ülkesidir. Neoliberalizm sosyal devlete ve örgütlü bireye saldırırken yerli ve milli olma iddiasındaki suç ortaklarını buldu. 12 Eylül'de ve Özal iktidarlarında Türk İslam sentezi, AKP iktidarlarında ise siyasal İslam, neoliberalizmin başvurduğu ideolojik araçlardır. Siyasal İslam eliyle laikliği yıpratan sistemli saldırılar, yaşam tarzına yönelik kültürel bir müdahale değil, bizzat yaşam hakkına yönelik ekonomik operasyonlardır. Bu sayede işveren veli nimete, işçiler kula dönüştürüldü. Çalışma hakkı gasp edilen yurttaş, kömür yardımları ve yardım paketleriyle iktidara bağımlı hale getirildi. Sendikanın yerini tarikat, cemaat ve dini yardım kuruluşları, grevin yerini tevekkül, iş güvenliğinin yerini fıtrat aldı. Neoliberal kuşatmayı yarmak ve emeği bu vahşilikten kurtarmak sosyal devlete dönüşle mümkündür. Özelleştirmelere son verilmeli, geçmişte özel şirketlere devredilmiş yeraltı ve yerüstü kaynakları başta olmak üzere ağır sanayi kuruluşları kamulaştırılmalıdır. Özellikle madenlerde anayasa ihlal edilerek uygulanan redevans sistemi kaldırılmalıdır. Taşeronlaşma yasaklanmalı, kamudaki taşeron işçiler kadroya alınmalıdır. Özel sektörde sigortasız ve güvencesiz işçilik ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Kamu kuruluşlarından başlayarak sendikalaşma önündeki engeller kaldırılmalı, örgütlülük teşvik edilmelidir. Ancak Soma'da görüldüğü üzere sarı sendikacılığa karşı etkin önlemler alınmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği yönünden yasal mevzuat bütün kurallarıyla uygulanmalı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı siyasal etki ve baskıdan arındırılmalıdır. Bu amaçla içerisinde işçi temsilcilerinin de olduğu özerk niteliğe kavuşturulmalıdır. Meydana gelen ölümlü iş kazalarına ilişkin yargılamalarda asıl işveren de yargı önüne çıkarılmalı, olası kasıtlı öldürme ya da İhmal suretiyle kasten adam öldürme suçlaması yöneltilmelidir. Türkiye fabrikalarında, atölyelerinde, madenlerinde ve şantiyelerinde binlerce işçinin güvencesiz çalışmaya mahkum edilip ölüme itildiği bu amele pazarı manzarasından çıkarılmalıdır. Halkın sırtındaki asıl kambur neoliberalizmdir. Cumhuriyetin kimsesizlerin kimsesi olabilmesinin ilk koşulu halkın bu kamburdan kurtarılması ve sosyal hukuk devletinin egemen kılınmasıdır. Kitabın sonu. 28 Şubat 2017, sayfa 253.